Podcast dinle.
Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemir Gül, portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Gelişmelere bakacağız. Her zaman olduğu gibi ekonomist Belgin Maviş ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Anda, iyi sabahlar olsun.
İyi sabahlar sizlere de. Şöyle verilerle başlayalım. Hangi veriler takibimizde olacak gün içinde? Ki sabah saat 10 itibariyle Türkiye Ekonomik Güven Endeksi geldi. 100.1 olarak gerçekleşti. Öncekine baktığımızda 97.8 yorumunuzu alacağız. Şimdi Merkez Bankası enflasyon raporunu da bekliyoruz. Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları olacak. 10.30 itibariyle gerçekleşmesi planlanıyor. Bizler de takip ediyor olacağız. Küresel tarafa bakalım. Almanya var. İşsizlik oranı, Euro bölgesi, tüketici güveni keza takibimizde olacak. Almanya enflasyon oranı dedik. İkinci çeyrek büyüme verisi Amerika tarafından da gelecek ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve bekleyen konut satışları da yine Amerika tarafında takipte olacak veriler olarak karşımızda.
Evet, bu haftanın önemli konu başlığı iki taneydi. Birisi FED ve Powell açıklamaları, diye de bizim bugün birazdan dinlemeye başlayacağımız Merkez Bankası enflasyon raporu, yılın ikincisi, ilki Nisan ayında gerçekleşmişti. Ve burada tabii ki revizelere bakacağız. Son enflasyondaki yükseliş eğilimi, politika faizinin %19'larda, TÜFE tarafında ise enflasyonun %17'lere doğru yükseldiği ve yükseliş eğiliminin Merkez Bankası tarafından da devam edebileceği yönündeki teyidi sonrasında gözler hiç kuşkusuz Merkez Bankası'na çevrildi. Ve Merkez Bankası'nın özellikle TÜFE tarafında enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize etmesi bekliyoruz. Ve beklentiler ve gerçekleşmeler noktasında bununla birlikte petrol fiyatlarına ve çıktı açığına ilişkin olarak da değerlendirmeleri önemli olacak. Şimdi piyasalar şunu da bekliyor. Merkez Bankası faiz arttırır mı? Merkez Bankası faiz indirir mi noktasında ben bakacağım. Faiz indirimi noktasında olmadığımızı zaten daha öncesinde belirtmişti. Sıkı duruş ve faiz indirilmeyecek enflasyonla mücadele önceliğimiz mesajı verdiği anda piyasa faizlerde bir değişim olmayacağını algılarken, dünkü FED toplantısında FED'in güvercin tutumu sonrasında içeride de pozitif yönde fiyatlamalar göreceğiz. Hem hisse senedi tarafında hem de dolar TL tarafında. Çünkü orada da dün de dikkat çekmiştik. 8.50 seviyesi önemli bir destek noktası. Türkiye'nin CDS'leri de yaklaşık olarak 390'larda. Bu durumda bu güven, sıkı duruş devam mesajı geldiği noktada piyasada bir alım iştahına doğru yönelişi görebiliriz.
Peki şimdi veriler bu şekildeydi. Borsa İstanbul BIST Endeksi ile başlayalım Belgin Hanım. Dördüncü işlem günündeyiz. Nasıl performansı var? Dün hatırlayalım, 1360 seviyesi, ki sizin üzerinde durduğunuz seviyeydi. Ben hatırlıyorum. Evet. Dar bir bant aralığındaydı ama kapanış itibariyle ve bugünkü performansını nasıl değerlendirirsiniz?
Çok güzel bir hatırlatma yaptın Hande. Evet, 1361 seviyesine özellikle nokta atışı yapalım dedim ve 1360 seviyesinden kapandı. Ufak bir hesaplama hatası diyelim ona. Şimdi bununla birlikte bugün 50 günlük ortalamalara doğru bir yöneliş ihtimali kuvvetli. Dün FED Başkanı'nın özellikle tahvil alım programına devam ve faiz artırımının oldukça uzağındayız mesajları sonrasında, ki zaten güvercin bir FED beklediğimi söylemiştim. Jackson Hole'a da pas atmadı açıkçası tahvil noktasında. Çünkü FED'in önceliği aslında enflasyon değil, FED'in önceliği istihdam tarafındaki ciddi bozulma. Dolayısıyla enflasyondaki yükselişleri şu an için piyasalara tedarik zincirinden kaynaklı geçici bir enflasyon olarak söyleme devam ederken, bir müdahale yapmamasının arkasında istihdam rakamı var. Dolayısıyla güvercin FED bizi 50 günlük ortalamalara, yani 1396, hadi onu 1400 olarak düzeltelim, 1400'e doğru olan yolculuğumuzu an itibariyle başlatıyor. Merkez Bankası enflasyon raporu sonrasında biraz önce bahsettiğimiz konu başlıklarına değinir, revizeleri buna göre yapar ve faiz indirim noktasında hayır, benim sıkı duruşum devam edecek mesajı verirse, bu BIST yüzde bugünkü kapanışı 1390-96 bandında bir seviyede gerçekleştiririz. Ve bununla birlikte yeniden o yükseliş kanalına girmemizi sağlayan 50 günlük ortalamaların üzerinde kaldığımız sürece de İkinci hedefimiz, yani 1400 aşılırsa da 1430'a bizi götürebilir. Oldukça iskontoluyuz ve dolayısıyla şimdi piyasalar geçici bir duraksama yaşayacak. Küresel bazda Amerika piyasaları karışık kapanışlar sergileyecek. Avrupa tarafı biraz daha alıcılı olacak, o çünkü Çin-Amerika gerginliğinden. Ama yavaş yavaş gelişenlere Ağustos ayından itibaren bir para girişi olabilme ihtimalini de ben güçlü görüyorum. Bu gözle baktığımızda geri çekilmelerde 1360 ve 1350 seviyesi destek olur. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 1375, 1385 ve 1396 bugünkü hedef seviyelerimiz.
Peki şimdi hemen bakalım bankacılığa geçelim. 1374 Borsa İstanbul BIST endeksi. Hemen bakıyoruz bankacılık tarafına ki %0,75 oranında yukarı yönlü hareketi var. 1183 puanda gün içine bakalım şöyle 1174'ten 1184'e kadar da çıkmış. Bankacılık tarafı nasıl?
Evet, bu yükselişte zaten bize bankacılık ve holdingler destek vermesi gerekiyor. BIST endeksi mali bir endeks olduğu için. Bunlardaki hareketlilik yukarı yönlü ivmelendirmeyi devam ettirebilir. Ancak hala 1200'ün altında olmamız buradaki baskının bir süre için birkaç gün daha devam edebileceği mesajını veriyor. Sonuç itibariyle bugün bankalarda Akbank Garanti Yapı Kredi Bankası ekseninde endeksin yönünü tayin etmek için fiyatlamalara bakmaya devam edeceğiz. Geri çekilmelerde ise 1180'in altında 1170 ve 75 seviyesi destek olurken yukarı yönlü hareketlenmelerde 1185-1195 bandında bir kapanış gerçekleşirse dediğim gibi BIST 100 için de bankacılık için de olumlu olacaktır.
Peki sınai tarafına bakalım hemen bankacılık sonrası. Sınai'nin performansı da ekranımıza gelecek bankacılıktan sonra 2499 puan seviyesinde ve orada da %1'in üzerinde bir artış görüyoruz. Primli bir gün.
Evet, ekonomiye olan güven 100.1 seviyesine çıkması. Biz bu dönemi biraz önce sevgili Özlem Hanım da bahsetti. Biz bu dönemi üreterek geçirdik. Kapanmalar olduğu dönem içerisinde Avrupa'ya baktığımızda orada tamamen üretim faaliyetlerinin azaltıldığı ve durma noktasına geldiği ve devlet teşvikleriyle ayakta durulduğunu gördük. Bizde ise üretim tarafı devam etti. Ve dolayısıyla şimdi de tüketicinin ekonomiye olan güvenin artması, yani harcama isteği, tasarruf eğiliminden harcamaya geçiş ve bununla birlikte üretim tarafındaki gelen özellikle haber akışlarının olumluluğun etkisiyle biz yeniden 2500, dün dikkat çektiğimiz 2500 eşiğine geldik. 2500 ve üzerindeki bir kapanış gün sonu itibariyle sanayi tarafında yine endeksi destekleyen ana sektörün sanayi ve üretim tarafı olduğunu bize gösterecektir. Büyüme rakamını yavaş yavaş bekliyoruz. Büyüme rakamında ciddi bir büyüme çeyreksel bazda ivmelenme görebiliriz. Onun önden fiyatlaması yukarı yönlü hareketlerde 2500 bandına kapanış olumlu. Geri çekilmelerde ise 2490 ve 2485 desteklerimiz çalışır. Bugün %1'in üzerinde %1.50'ye yakın bir artıyla kapama ihtimali var gözüküyor.
Peki şimdi sınai sonrasında bir Viyop'a bakalım. Hemen Viyop tarafına da göz atalım. Ki bakıyoruz orada da %1'e yakın bir yükseliş görüyoruz. 1494 puan seviyesinde ne dersiniz Bergin Hanım? Son bir hafta çizgide yukarıya doğru hareket etmiş vadeli taraf için.
Short pozisyon, yani kısa satış bekleyenlerin pozisyonlarını kapama telaşı olabilir birkaç gün. Hem burada baktığımızda Temmuz sonuna yaklaşıyor olmamız ve yukarı yönlü hareketlenmelerde de 1500 şu anda kısa vadeli hedef değerimiz. Pivot seviyesi 1530'da. Demek ki yeniden trend çizgisine doğru yükselebilmesi için vadeli tarafta 1530 seviyesinin aşılması gerekiyor ki vadeli tarafın alış ağırlıklı olduğunu görebilelim. Bugün desteklerine baktığımızda ise özellikle burada şu anda 1505 direncine yakın olduğu için ilk destek noktamız ise geri çekilmelerde 1490-1485 beşerli puanlar olarak geriye doğru çekilmelerde görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 1505'in üzerinde bir kapanış bizi 1530 orta uzun vadeli yükseliş trendini devam ettiren seviyeye taşıyacaktır. Daha alıcılı %1 ve üzerinde alıcılığı devam eden bir vadeli piyasa göreceğiz. Burada hisse tarafındaki hareketlilik, hisse kontratları tarafındaki hareketlilik de endekse, vadeli endeks kontratlarına yön verecek. O yüzden yatırımcı her ikisini birden takip etsin. altındaki gelişmeler özellikle hisse senetleri tarafını hareketlendirecektir.
Peki tahvillere de bakalım. Hemen 2-5-10 yıllık Türkiye'nin tahvil faizine bakacağız. 2 yıllıklar, 5 yıllıklar, 5 yıllıklar 18.40, 18.73, 2 yıllık 17.55 ise 65 ise düzeltiyorum. 10 yıllık tahvil faizi Türkiye'nin belgin alın.
Şimdi şöyle söyleyeyim, bugün enflasyon raporu sonrasında tahvil tarafındaki fiyatlamalara yeniden bakacağız. Dün FED Başkanı Powell üç önemli açıklama yaptı aslında. Ve bunlardan bir tanesi de repo, 500 milyarlık repo işlemlerine devam edeceğini ve bunun detaylarını belirteceğini, iki repo hattı daha açtı. Bu da şu anlama geliyor. Ters repoda piyasadaki parayı çekersiniz, repoda ise piyasadaki parayı çeker ve sonrasında bunu geri verirsiniz. Bu anlamda baktığımızda küresel bazda dolar arzını dengelerken yerel para birimlerinin dolar karşısındaki değerlemeleri de önemli olacak. Türkiye'nin 10 yıllıkları şu anda hali hazırda CDS'lerin yüksek olması, 390'lar seviyesinde olması nedeniyle 17-18 bandında henüz tahvile bir giriş yer yatırımcı tarafında gözükmüyor.
Peki şimdi yılın 3. enflasyon raporu da açıklanacak. Az sonra Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları da ekrana taşıyacağız. Şöyle hisselere de bakalım Belgin Hanım. Hazır vaktimiz varken ama sanırım konuşmasına başlıyor. Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarını takip ediyoruz efendim.
İlk yüz yüze toplantı olduğundan benim için ayrı bir önem arz ediyor. Konuşmamda küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler ve enflasyon görünümüne dair değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşarak orta vadeli enflasyon tahminlerimize ve para politikası stratejimize ilişkin açıklamalarda bulunacağım. Ardından da sorularınızı cevaplayacağım. Küresel ekonomi aşılama faaliyetlerinin yanı sıra para ve maliye politikalarının desteğiyle toparlanmaya devam ediyor. Aşılanma oranlarının yüksek seyrettiği ülkelerde sosyal hareketliliği kısıtlayan tedbirler yılın ilk çeyreğine kıyasla büyük oranda kaldırılmış durumda. Aşılamada ilerleme kaydeden ekonomileri kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergiliyorlar. Öncü göstergeler salgın kısıtlamalarından daha fazla etkilenen hizmetler sektörünün de İmalat sektöründe hali hazırda devam eden toparlanmaya eşlik etmeye başladığına işaret ediyor. Başta salgının daha olumsuz etkilediği Euro bölgesi olmak üzere hizmetler PMI endekslerindeki güçlü artışlar küresel ekonominin genele yayılan bir toparlanma eğilimi sergilediğini gösteriyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin dış talep görünümünün Nisan enflasyon raporu dönemine göre iyileştiğini ortaya koyuyor. Emtia fiyatlarında bir önceki rapor dönemine göre ortalamada artış olmakla birlikte yakın dönemde özellikle tarımsal emtia fiyatlarındaki düşüş enerji ve enerji dışı fiyatların farklılaşmasına yol açtı. Mart ve Nisan aylarında yatay bir seyir izleyen enerji fiyatları Mayıs ayından itibaren tekrar artış kaydetti. Toparlanma döneminde emtia fiyatlarında gözlenen artışlar genel olarak hızla artan talebe üretimin aynı hızda yanıt vermemesinden ve arz tarafında meydana gelen lojistik kısıtlardan kaynaklanıyor. Uluslararası emtia fiyatlarındaki artışlar ile normalleşme etkisiyle ortaya çıkan ertelenmiş talep ve arz kısıtları nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hem maliyet hem de talep kaynaklı olarak artıyor. Son dönemde üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki farkın birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede uzun dönem ortalamasının oldukça üzerine çıktığını görüyoruz. Arz yönlü faktörlerin enflasyon beklentilerini üzerindeki ikinci etkileri ve finansal göstergelerle etkileşimi merkez bankaları tarafından yakinen takip ediliyor. Küresel enflasyon oranlarındaki artışın kalıcılığına dair belirsizlikler uluslararası finansal piyasalarda oynaklığı neden olurken gelişmiş ülkelerin uzun vadeli faiz oranları bu dönemde dalgalı bir seyir izlemektedir. Diğer yandan yükselen enflasyon merkez bankalarının aşırı destekleyici politikalarında öngörülenden daha erken bir normalleşme sürecinin başlayabileceğine yönelik beklenti yaratıyor. Küresel piyasalardaki bu gelişmelerin bir yansımasını da gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları üzerinde görüyoruz. Çin hariç tutulduğunda yılın ilk yarısında gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları görüldü. Gelişmiş ülkelerde para politikasının ne zaman ve ne ölçüde normalleşeceğine ilişkin öngörüler, önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelerde portföy hareketleri ve finansal piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürecektir. Saygıdeğer katılımcılar, konuşmama yurt içi makroekonomik görünümle devam etmek istiyorum. 2021 yılı ilk çeyreğinde milli gelir çeyreklik bazda %1.7, yıllık bazda ise %7 oranında arttı. İktisadi faaliyet bu dönemde geçmiş öngörülerimizle uyumlu bir şekilde gücünü korudu ve potansiyelin üzerinde seyretmeye devam etti. Birinci çeyreklik yıllık büyümenin sürükleyicisi iç talep olurken, net ihracat büyümeye 2009 yılı 3. çeyreğinden bu yana ilk defa pozitif katkı verdi. Diğer taraftan, nihai yurt içi talep finansal koşullarındaki sıkılaşma ve salgın kısıtlamalarının etkisiyle tüketim kaynaklı olarak çeyreklik büyümeyi sınırlarken, net ihracatın dönemlik büyümeye katkısı pozitif oldu. Üretim yönünden baktığımızda ilk çeyrekte yıllık büyümeye en yüksek katkı sanayi ve hizmet sektörlerinden gelirken, dönemlik büyümenin temel belirleyicisi sanayi ve inşaat katma değeri oldu. Hizmetler katma değerinin büyümeye katkısı ise salgın kısıtlamalarının etkisiyle daha sınırlı kaldı. Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde gücünü koruduğunu gösteriyor. Sanayi üretimi, Nisan ayındaki genele yayılan azalışın ardından Mayıs ayında artış kaydetti. Nisan-Mayıs döneminde ilk çeyreğe göre sanayi üretim artışı bir miktar ivme kaybetmiş olsa da, ciro endeksleri bu yavaşlamanın salgın tedbirleri ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak yurt içi talep kaynaklı olduğuna, dış talebin ise sanayi üretimini desteklediğine işaret ediyor. Bunun haricinde başta taşıt sektörü olmak üzere bazı sektörlerde yaşanan tedarik kısıtlarının da bu dönemde üretimi sınırladığını gözlemliyoruz. Aşılamanın toplum geneline yayılması ve vaka sayılarındaki düşüşle birlikte salgın tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılması iktisadi faaliyeti destekliyor. Aşılamanın hızlanması, salgından olumsuz etkilenen turizm ve diğer hizmet sektörlerinin canlanmasıyla birlikte iktisadi faaliyette daha dengeli bir bileşime olanak tanıyor. Güven endeksleri açılmayla birlikte hem Haziran hem de Temmuz ayında genele yayılan artışlar gösterirken, bu toparlanmada hizmetler sektörü sürükleyici oldu. Yüksek frekanslı veriler tam kapanma dönemi sonrasında kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle hareketliliğin ve hizmetlere yönelik harcamaların artış kaydettiğine işaret ediyor. Toparlanma salgından en çok etkilenen hizmetler sektörü kalemlerinde daha kuvvetli olsa da, bu sektörlerde faaliyet Haziran ayı itibariyle salgın öncesi seviyelerin hala altında bulunmaktadır. Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek bir oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor. Yılın ikinci yarısında da iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle büyümeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Talepteki bu dengelenme, cari denge, enflasyon ve istihdam üzerindeki olumlu etkilerden ötürü önem arz ediyor. Salgın önlemlerinin etkisi ikinci çeyrekte iş gücü piyasasında da kendini gösterdi. İşsizlik oranları Nisan ve Mayıs aylarında yılın ilk çeyreğine göre atarken, iktisadi faaliyette gözlenen canlanma ve kademeli normalleşme adımlarına bağlı olarak istihdamda da toparlanma kaydedildi. İkinci çeyrekte istihdamın sektörel kompozisyonuna baktığımızda, hizmetler istihdamındaki artışın sanayi ve inşaat sektörlerine göre daha ılımlı kaldığını görüyoruz. İstihdamdaki artışın hizmetler sektöründe daha belirgin olmak üzere devam etmesini bekliyoruz. Salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi, aşılamadaki olumlu performans ve turizmdeki canlanma bu öngörümüzde belirleyici oluyor. İhracat, Haziran ayında bir önceki aya göre yüksek oranlı bir artış sergiledi ve yılın ikinci çeyreğinde ivmesini korudu. Avrupa başta olmak üzere küresel sanayi üretimindeki toparlanma ve ihracat fiyatlarındaki artış bu gelişimde etkili oldu. Tedarik sorunlarından etkilenen otomotiv sektöründe ihracatın zayıf seyre rağmen sağlanan güçlü ihracat performansı cari dengedeki iyileşmeye katkı veriyor. İthalat ise emtia fiyatlarındaki artışa rağmen finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle ikinci çeyrekte daha ılımlı bir seyir izledi. Fiyat hareketlerinden arındırdığımızda dış ticarette reel olarak dengelenme olduğunu görüyoruz. Daha geniş bir perspektiften baktığımız zaman ihracatın ithalatı karşılama oranının 2011 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde artarak %85-90 seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Bu gelişmenin cari işlemler dengesinde oluşturduğu yapısal iyileşme eğilimini finansal istikrara katkı açısından memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Cari işlemler dengesinde geçmiş öngörülerimiz ve kamuoyu iletişimimizle uyumlu olarak ikinci çeyrekte iyileşmenin başladığını gözlemliyoruz. Uygulamakta olduğumuz sıkı para politikası ve güçlü dış talep koşulları cari işlemler dengesini olumlu etkiliyor. İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerinin canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz. Ayrıca altın ithalatının yılın ikinci çeyreğinde tarihsel ortalamaların belirgin olarak altına inmesi de cari işlemler dengesindeki iyileşmenin belirleyicilerinden biri oldu. Cari işlemler dengesindeki bu görünüm, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak ülke risk primini olumlu etkileyecek bir unsur olacaktır. Bu vesileyle kısa vadeli dış borç istatistiklerine dair Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ortaklaşa yürütülen ve raporda da yer verdiğimiz bir çalışmadan bahsetmek isterim. Uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere uyum ve yeni veriye erişim kapsamında bazı temel istatistiklerimizde bir revizyon planlıyoruz. Bu revizyonla kısa vadeli dış borç istatistikleri başta olmak üzere Türkiye'nin brüt dış borcu, uluslararası yatırım pozisyonu, firmaların döviz varlık ve yükümlülükleriyle ödemeler dengesi istatistiklerindeki olası yanlılıkların düzeltilmesini amaçlıyoruz. Revizyon kapsamında yapılan en önemli geliştirme, vadeli dış ticaret işlemleri kaynaklı ihracat alacakları ve ithalat borçlarının firmalardan doğrudan raporlama yoluyla değerlenmesiyle olacak. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular, bilhassa reel sektörün dış finansman ihtiyacına yönelik daha gerçekçi değerlendirmeler yapılabilmesine katkı sağlayacak. Uluslararası kuruluşlardan da teknik destek alarak yürüttüğümüz çalışmanın sonuçlarını 19 Ağustos'ta yayınlayacağımız kısa vadeli dış borç istatistikleri ile birlikte kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarını, enflasyon raporundaki öngörüleri değerlendirdik. Söz tekrar İstanbul'da.
Peki, doçent doktor Arda Tokat ve Murat Ovucu'ya teşekkür ediyoruz. Verdiği bilgiler, detaylar için, yorumlar için Belgin Hanım'la da devam edelim efendim. Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarını, küresel tarafın etkilerini konuşuyorduk en son sizinle Belgin Hanım. Küresel enflasyondaki artış burada piyasa fiyatlamalarında etkili olduğunu da söylemiş Sayın Kavcıoğlu'nun sözlerinde. Bunlar da vardı ama ne dersiniz? Buyurun, tamamlayın lütfen.
Tabii ki, özellikle son derece kapsamlı ve detaylı açıklamalar, önemli açıklamalarda bulundu Sayın Kavcıoğlu. Ve buradaki gelen hemen tüm soruları cevapladı. Özellikle burada aradaki makas, yani TÜFE ve ÜFE arasındaki makas ve burada maliyetler tarafında, yani ÜFE tarafındaki yaşanan yükselişlerdeki temel başlıkları da şu şekilde özetledi. Bu önemliydi. Küresel ölçekteki arz kısıntıları örnek vermek gerekirse otomobillerde çip sıkıntısının olması gibi, üretim darboğazları yine aynı şekilde ve taşıma maliyetlerindeki artışlar üretici fiyatların artmasına ve bununla birlikte kur tarafındaki yükselişleri beraberinde getirmesi enflasyonist baskıları maliyet tarafında daha hızlı arttıran unsurlar olarak dikkat çekti. Ve genel anlamıyla da emtia fiyatlarındaki yükseliş, petrol fiyatlarındaki yükselişin de dış kaynaklı olarak enerji fiyatlarındaki genel yükselişin de maalesef üfe tarafındaki yükselişin başlıca nedenleri olduğunu da belirtti. Biraz önce de söylemiştik. Bunun sonucunda da petrol özellikle tahminlerini, varsayımlarını yukarı yönlü revize etti. Öte yandan enflasyonist baskıların tüm dünyada olduğu gibi bizde de tedarik zinciri, kuraklık ve buna bağlı olarak da gıda enflasyonu kaynaklı olduğunu söyledi. Yani enerji ve emtia tarafındaki yükselişlerin yanı sıra üçüncü neden olarak da gıda fiyatlamalarındaki yükselişler, özellikle o karantina kısıtlama süreçlerinde gıda ve gıda perakendesi tarafındaki fiyat yükselişleri sadece bizde değil, yurt dışında da tüm ülkelerde de aynı şekilde enflasyonist baskıları oluşturdu. Ve burada da gıda tarafındaki enflasyon tahminlerini de Merkez Bankası yukarı yönlü revize etti. Daha önce 2021 yılı için gıda enflasyon tahmini %13'tü Nisan ayında. Bunu %15'e çekti ve 2022 yılı içinde önceki %9.8'di. Bunu da 10.1'e çekti. Bu durumda yıl sonu itibariyle enflasyon rakamı da %14'lü seviyelere revize ederken Merkez Bankası, beklenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon vurgusu yapmaktan çekilerek, enflasyondaki özellikle bu beklenen enflasyon ihtimalini hesaplamaları ve piyasadaki psikolojiyi bozmaması için bundan çekindiğini gördük. Bu da önemli bir adımdı bana göre.
Peki, şimdi bir konuğumuz var, değerlendirme alacağız. Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle birlikte. Evet, Cüneyt Bey, hoş geldiniz, merhaba.
İyi yayınlar Hande.
Teşekkür ederiz.
Teşekkürler, hoş geldiniz.
Sağ olun.
Geldin.
Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarını takip ettik. Şimdi yıl sonu enflasyon beklentisi 2021 %14.1, önceki %12.2 idi. 2022 için %7.8, 2023 ise %5. Önemli mesajları da vardı elbette enflasyon beklentisiyle birlikte, ama ne dersiniz Cüneyt Bey?
Yani Belgin de açıkladın, net altını çizilen ve birçok soruya cevap verilen bir sunum oldu. Ve bence yapılması gereken yapıldı bugün. Yani özellikle piyasanın beklediği kendi öngörüsüyle Merkez Bankası öngörüsü arasındaki farkın kapanması idi. O tarafa konsantreydi piyasa. Merkez Bankası reel anlamda global şartlarda oluşan etkiler ve kendi iç dinamiklerimizde oluşan etkiler, bütün bunların toplamında yükselmeye bir müddet daha devam edecek enflasyon sürecine bağlı olarak kendi enflasyon beklentisini de revize etmiş oldu. Bence bugünün manşete çıkan en önemli başlığı bu. Bu Merkez Bankası'nın bundan sonraki para politikası sürecine dair de önemli bir sinyal oldu. Yani sıkı para politikası uyguluyorsa Merkez Bankası, enflasyonla olan mücadelesini sürdürürken enflasyon beklentilerini de güncellemesi oldukça önemli. Çünkü o uygulayacağı politikanın da mihenk taşı belli bir pivot değeri. Eğer önümüzdeki dönem hakikaten Merkez Bankası'nın beklediği gibi yılın son çeyreğinde enflasyon aşağı yönlü gelişim gösterecekse, Merkez Bankası'nın mevcut politikası yeterli olabilir. Ama enflasyon 1-2 ay daha yüksek çıkacağı artık belli. Küresel sebepler, içsel dinamikler, işte baz etkilerin gecikmesi özellikle gıda tarafında vesaire. Onu Belgin de söyledi az önce. Bunlar Merkez Bankası'nı sıkı para politikasını biraz daha ivmelendirerek uygulatmak zorunda da bırakabilir. Aslında Kavcıoğlu bugün her iki yönde mesajlar vermiş oldu. Bana göre önemliydi ve bir önemli mesajı da vardı. Özellikle Belgin'in dediği gibi üretici ile tüketici arasındaki oluşan o makasın, kapanması için sadece para politikası veya Merkez Bankası'nın sıkı para politikası uygulaması yeterli değil diyerek üreticiyi de yani o fiyat mekanizması içinde olan reel kesimi de bir anlamda Merkez Bankası Başkanı olarak yardıma, göreve, desteğe çağırdı. Bu önemliydi. Biz yayınlarda da bunu dile getiriyoruz. Çünkü bu topyekün bir mücadele. Yani bu işin bir topyekün mücadeleyle kazanıma dönüşeceğini söyledi Sayın Başkan. Bu önemliydi. Onun haricinde FED'le ilgili veya global şartlarla ilgili kendi veri seti içindeki bakışını da özetledi. Takip ediyoruz. Çünkü orada da enflasyonist bir baskı var. Global şartlar değiştikçe Merkez Bankası buna cevaplar verecek dedi. Bu da önemli. Belki de gün içerisinde yani sunumun içinde cevabı verilmeyen tek soru Ankara'daki yayında da konuşulan enflasyonun yükselmesi durumunda aradaki makas yani ne diyor Merkez Bankası net olarak? Para politikasında politika faizini biz enflasyon üzerinde belirlemeye devam edeceğiz. Hedeflenen, beklenen enflasyon gerçekleşene kadar orada Belgin dediği gibi ifadelerde bir miktar değişim vardı ama orada netlik var Merkez Bankası tarafında. Peki hakikaten daha önce biz Haziran öncesi bekliyorduk Merkez Bankası'nın tabiriyle enflasyonda tepeyi uzadı. İşte sebepler belli. Biraz daha uzarsa o zaman Merkez Bankası aradaki makası korumak adına ve risk primimizi dengelemek adına gerekli adım atacak mı sorusu şimdilik cevapsız kaldı. Orada Merkez Bankası o yönlendirmeyi de yapsa sözlü yönlendirmeyi aslında çok daha iş güçlenecek. Dolar TL'nin aşağı yönlü hareketleri biraz daha netleşecek bana göre. Yani piyasa şunu biliyor neticede. Tabii ki reel olan, rasyonel olan enflasyon yukarı gidecekse, aradaki makas kapanacaksa ve risk primini korumak gerekirse Merkez Bankası gereğini yapar. Ama bunun sözlü yönlendirme tarafında da dile getirmesi işi daha da kuvvetlendirecek. Belki bugün hani şimdilik söylenmeyen tek şey buydu ama onun dışında çok net açıklamaları geniş, detaylı bir kapsamlı bir enflasyon raporu ve bence 14'e yükseltilmesi de verilmiş en önemli sinyaldi. Ve dolar TL'de de bunun etkilerini görüyoruz zaten an itibariyle.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sonrası değerlendirmeleri aldık efendim ve noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
Podcast dinle.